Ayrım 51.
Şu halde kendi üzerimizdeki yargımız içinde başkalarının iyiliği açısı bir ölçü olmaktadır. Başkalarının iyiliğini engelleyip bozan kendi eylemlerimizi doğru bulmuyorsak, bu sempati duygularının başkalarının iyiliğini istemenin doğru bir şey olduğunu bize öğretmiş olmalarından ileri gelir. Öyle ki kendi eylemlerimizin ahlaki değerini bize öğreten vicdanımız baştan beri bizde bulunan bir şey olmayıp sosyal hayatta sempati duygularından meydana gelmiş olan bir şeydir. Bu anlayışla ahlak yargılarının kaynağı bireyden topluma aktarılmış oluyor ve toplum da Hume'da, Hobbes ile Locke'da olduğu gibi dış bir kudret, yalnız dışta bulunan bir otorite değil, insanlar için ortak bir iç hayat, ortaklaşa olan bir ruhi hayattır. Onun içindir ki Hume'un ahlak felsefesi başlıca sosyal erdemler üzerinde durur. Bunların arasında temel erdem, bütünün iyiliğini destekleyip ileri götüren eylemler ile karakterlerin tümü olan adalettir. Hume ancak bu düşüncesiyle utilitarist sayılabilir. Ama buradaki yarar, toplum bakımından anlaşılmamakta, bencil ve özgeci duyular arasındaki ilinti tek kişi bakımından görülmemektedir. Başka bir deyişle bu ilinti aslında kendini düşünen insanın bencil duygularını sırf yine kendine yararlı olduklarını kavrayarak özgeci duyguları dönüştürmesinden meydana gelmemekte, bu bağlantıyı toplum hayatı kurmaktadır. Burada da ne gibi eylemleri de karakterlerin toplum için yararlı olduklarını bize akıl gösterebilir. Ama egoizmimizle bir ilgisi olmasa, buna aykırı bile olsa, bu yararlı olanı doğru bulup yapmamız ancak sempati duygularıyla kavranabilir. Bu duygularda biz toplumun iyiliğini isteklerimizin konusu yaparız. Bununla birlikte neyin yararlı olduğunu her defasında sosyal hayatın özel koşulları belli eder. Bundan dolayı Hume'a göre tümel geçerliliği olan, her devirde her insana uygulanabilecek olan soyut bir adalet duygusu yoktur ve her durumda a priori olarak geçecek soyut bir hukuk da doğal hukuk gibi olamaz. Burada yine Hume'un din sorununda gördüğümüz tarih bilinciyle karşı karşıyayız. Kültür sorunu. Ana ilgisi insana ve onun yaratılarına yönelmiş olan 18. yüzyıl felsefesinin esasında bir kültür felsefesi olduğu bundan önce belirtilmişti. Bu felsefe kültür anlayışında bir yandan doğa bilimine, öbür yandan da kendi psikolojik yöntemine bağlıdır. Ana düşüncesi de kültürün bütün şekillenmeleriyle insanın belli bir ereği göz önünde tutarak belli bir işi yaramak için kendisini meydana getirdiği bir şey olduğudur. Onun için kültür kurumlarına gerekli kılan motifler aranır, bu güdülerden onların nasıl oluştuğu genetik olarak açıklanır ve bir de kuruluş gereklerine uygun olup olmadıklarına kritik ölçülerle bakılır. Tarih boyunca meydana gelmiş olan formlar hep bu kritik ölçü ile ele alınır ve bunların nasıl olmaları gerektiği bu ölçüden çıkarılır. Bu tutum devlet ve hukuk felsefelerine ilk olarak 17. yüzyılda Hobbes ile girip yerleştiği için yine ondan başlayalım. Hobbes için sıkı bir determinizme bağlı bir mekanizma olan evren içinde yer alan insan da hem fizik hem psikolojik yönüyle bu mekanizmanın bir parçasıdır. Bundan dolayı istenç özgürlüğü olamaz. İstencin işlemesi de tamamıyla mekaniktir, kavusaldır. İstencin mekaniği çözümlenirse temel öğenin kendimizi koruma ve geliştirme isteği olduğu görülür. Esas olan bu ve bundan oluşan egoist eğilimlerdir. Özgeci eğilimler bencil olanların sadece kılık değiştirmeleridir. Doğa durumunda status naturalis, sınırsız ve bağımsız olarak hüküm süren egoizmdir. Burada herkes kendi bencilliğini gerçekleştirmek ister, bu da ister istemez herkesi birbirine düşürür. Dolayısıyla da insanın bütün davranışlarının temeli olan bencilliğini yaşayıp geliştirmeyi tehlikeye sokar. İşte devlet, insanın ana eğilimi bakımından bir tehlike olan herkesin herkese karşı savaşması durumuna bir son vermek için kurulmuştur. Buna göre devlet, insanların egoizmlerini denge sağlayan yapma bir sistemden başka bir şey değildir. Bu sistem içinde insanların bencillikleri yan yana bulunabilmek, birbiriyle dayanışmak olanağını elde ederler. Şimdi devleti kurduran motif, insanların can ve mallarını her an tehdit eden bir tehlikenin korkusundan kurtulup, barışa kavuşmak gereksinmesi ve bunun içinde kendi hak ve güçlüklerini kendi üstlerindeki tek bir istenci devretmek üzere aralarında anlaşıp sözleşmeleri olduğuna göre, devletin de yapısı buna uygun olmalıdır. Bu uygunlukta en iyi bütün kudretin tek bir elde mutlak olarak toplandığı mutlakiyetçi devlet biçiminde gerçekleşebilir. Hobbes, absolüt devlet öğretisinin filozofudur. John Locke ise tam tersine liberal devlet anlayışının filozofudur. 18. yüzyılda büyük rol oynayan, Fransız devriminin yöneldiği başlıca idelerden biri olan liberal devlet teorisinin babası odur. Hobbes, devlet öğretisini 1. İngiliz devriminin 1642 açtığı kargaşalıklar içinde geliştirmişti. Oysa Locke, 2. İngiliz devriminin getirdiği liberal anayasanın 1689 teoricisidir. Özgür bir devlet içinde özgür bir din isteyen, dini bir devlet işi olmaktan çıkarıp insanın isteğine istediği gibi inanmasını savunan Locke, devlet öğretisini de özgürlük kavramı üzerine kurmuştur. Onun Hükümet Üzerine İki Büyük İnceleme adlı yapıtındaki ilk inceleme Robert Filmer'in 1604-1647 Stuart Hanedan'ın absolüzmünü savunan Patriciara adındaki yapıtına karşı bir polemik olarak yazılmıştır. Filmer bu eserinde hükümdarlık hakkını Tanrı tarafından bağışlanmış olan bir babalık hakkı olarak temellendiriyordu. Nasıl bir babanın ailesi ve çocuklarına hükmetmesi doğal bir hakkı ise, nasıl aile ve çocuklar babalarını kendileri seçemezler, onun yönetimine ortak olamazlarsa, aynı koşullar ile devletin başında bulunmak da hükümdar için doğal bir haktır. Hükümdar yasanın üstündedir, yasa onun istencinin bir dile gelmesidir. Bugünkü hükümdarlar babalık haklarını kendilerine doğrudan doğruya Tanrı'nın vermiş olduğu kutsal kitaptaki ilk patriarşların, İbrahim, İshak, Yakup ve benzeri gibi İsrail kavminin ilk babaları, başkanları, varisleridir. Buna karşı Locke şöyle düşünür. Doğa insanları bir cinsten yaratmıştır. Bunların arasında yönetenler ve yönetilenler diye bir ayrılık yapmamıştır. İnsanlar başlangıçta Hobbes'un tasarladığı gibi birbirleriyle savaşıyor değildiler. Onlar hep topluluk içinde, aileler, kümeler halinde yaşamışlardır. Bu başlangıçlarda bile herkesin malı mülkü üzerinde, yani kendi vücudu ile bununla çalışıp ortaya koydukları üzerinde doğal bir hakkı vardır. İşte bu doğal olan can ve mal hakkını korumak için devlet kurulmuştur. Buna göre Locke için de devlet yapma bir kurumdur. Devlet aile gibi doğal olarak meydana gelmemiş bir anlaşma, bir sözleşme ile kurulmuştur. Şimdi devletin kuruluş motifi doğal hakların korunması ve devamı olduğuna göre devlet hiçbir zaman tek bir kişinin ya da birkaç kişinin kayıtsız bir egemenliği, geri kalanların bunlar lehine bütün haklarından vazgeçmeleri olamaz. Devlette egemen olan bir ya da birkaç kişinin istenci değil, yasadır. Devlet şekilleri de yasa koyma yetkisinin kimin elinde bulunduğuna göre değişir. Yasa koyan otorite, yasama erki yanında bu yasaları yürüten, onları uygulamak için elinde kudret araçları verilmiş olan ikinci bir kuvvet etmeni olarak yürütme erki vardır. Bir devlet için en büyük tehlike olan istibdat, despotizm, yani devletin asıl ödevi olan hakkı korumaktan uzaklaşıp hakkı zor ve baskı altına alması tehdidi, yasama erkiyle yürütme erkinin bir elde toplanmasından doğar. Bundan dolayı bir hukuk devleti için en sağlam garanti erklerin ayrılmasıdır. Yasama ve yürütme yetkilerinin ayrı organlara verilmesidir. Bu da en iyi meşruti hükümdarlıkta gerçekleşebilir. Hükümdar yasanın kendisine çizip bağlı kalmayı şart koştuğu sınır dışına çıkarak hakkı çiğnerse halkın kendisine karşı ayaklanmasından başka çare kalmaz. İnsanın temel hakkı olan mülkiyet hakkının Locke çalışma ile sınırlar. Mülkiyet hakkı emek ile ortaya konulan şey üzerindeki haktır. İnsanın emeğine konu yaparak değerlendirebileceği, kullanarak verimli yapabileceği her şeyi kendisine mülk edinme hakkı vardır. Bundan dolayı da mülkiyet hakkının sınırı artık mülkün kullanılıp değerlendiremediği yerde biter. Örneğin işlenmeden boş bırakılan topraklar üzerine mülkiyet hakkı artık kalkar. Erklerin ayrılması teorisi ile Locke, liberal devlet öğretisinin en önemli bir öğesini belirtmiş bulunuyordu. Onun bu görüşünü daha ileriye götüren Charles de Montesquieu 1689-1755 olmuştur. Montesquieu, Voltaire yanında fikirleriyle Fransız devrimini hazırlayan başlıca düşünürlerden biridir. O da Voltaire gibi İngiltere'de bulunup 1729-1728 bu ülkenin yeni dünya görüşüne, yeni kurumlarına hayran olmuş, sonra da bunların Fransa'da yayılmalarını ön ayak olmuştur. İran Mektupları adlı yapıtında Montesquieu, devlet ve kilisenin istibdatı ile savaşır. Romalıların büyüklük ve soysuzlaşmalarının nedenleri üzerine düşüncelerde rastlantılı olan zaferlerin ya da yenilgilerin değil de karakter gücünün, özgürlük, çalışma ve yurt sevgisinin ulusların kaderini belirlediğini gösterir. Ana yapıtı olan yasaların ruhu, siyasi özgürlüğün temelleri, koşulları ve garantileri incelenir, siyasi özgürlük için İngiliz anayasası ideal olarak örnek alınır. Bu yapıtında Montesquieu yasaların ruhunu, espri, ulusların hem doğa hem de tarih koşulları bakımından araştırır. Her türlü soyut yamalaştırmadan kaçındığı için doğal hukuk içine tarihi öğeleri de yerleştirmeye çalışır. Bu yüzden hukukun kökünü örneğin bir Hobbes gibi bir sözleşmede bulmaz. Hukukun insanın doğasında yerleşik olduğunu ama insanların gereksinimlerinin aldığı çeşitli biçimlere göre değişmekte olduğunu da göstermeye çalışır. Kurumlar ve yasalar keyfi yaratılar değildirler. Bunların varoluşu ve etkileri için belli bir takım doğal koşulların bulunması gerekir. Bu arada Montesquieu, yasaların iklim, töreler, yaşama biçimi, din ve bir ulusun karakteriyle ilgili olduğunu belirtir. Bundan dolayı bir ulus için yapılan yasalar ona öylesine uygun olmalı ki bunların başka bir ulusa da uyması sırf bir rastlantı olsun. Buradaki her ulusun kendine göre manevi bir yapısı olduğu, ulusların genel bir şemaya bağlanamayacak olan bireylikler oldukları düşüncesi 18. yüzyılda pek az rastlanan bir tarihi anlayışı göstermektedir. Bu düşünceyi sonra 19. yüzyıl bu büyük tarih yüzyılı işleyip geliştirecektir. Montesquieu bir yüzyıl sonra ortaya çıkacak olan bu gelişmenin ilk önderlerinden sayılabilir. Bununla birlikte onun tarihi araştırmalarında göz önünde bulundurduğu başlıca erek yine de genel idelere varmaktır. Bu anlayışı çerçevesinde Montesquieu dört devlet şekli ayırır. Demokrasi, aristokrasi, monarşi, istibdat yani despotizm. Bunların her birinde belli bir karakterin taşıyıcı öğe olarak bulunması gerektir. Demokrasi bütünün iyiliğini kollayan sosyal erdemler olmaksızın yaşayamaz. Yöneten sınıfın geniş görüşlü bir ölçülülüğü olmadan aristokrasi olamaz. Monarşinin başlıca dayanağı olan şeref duygusunu uyandırıp beslemesi gerekir. Nihayet istibdat için korku ve dehşet salmadan başka bir temel yoktur. Tarih bizi büyük devletlerin zorunlu olarak istibdata kaydıklarını, küçük devletlerde ise daha çok cumhuriyetçi bir yasaya doğru bir eğilim olduğunu ve bunların sosyal yapılarına göre aristokrat ya da demokrat öğenin ağır bastığını, ancak orta büyüklükteki devletlerde monarşiye bir eğilim bulunduğunu göstermektedir. Montesquieu'nun düşüncesine göre bu devlet formları arasında iki aşırısından, yani bir yandan cumhuriyetten öbür yandan da istibdattan kaçınılmalıdır. Yalnız Montesquieu en doğru devlet şekli saydığı monarşiyi anlatırken tarihten çıkarmış olduğu gözlemleri a priori bir konstrüksiyonun arkasına hemen hemen ortadan silimlenmektedir. Burada o İngiliz anayasasının yasalarının egemenliğine dayanan özgürlüğünü büyük bir hayranlıkla belirtmektedir. Bu özgürlük ona göre başlıca erklerin ayrılmış olmasına dayanmaktadır. Locke yasama ve yürütme erklerini birbirinden ayırmıştı. Şimdi Montesquieu bunların yanına ayrı ve bağımsız bir kuvvet olarak yargılama erkini de koyar. Bununla da liberal devletin en önemli mekanizmasını tamamlamış olur. Burada Locke gibi Montesquieu de meşruti hükümdarlığın teorisini geliştirmektedir ve kendisinin eklediği üçüncü erki bir yana bırakırsak düşüncelerinin tamamıyla Locke'a bağlıdır. Hatta monarşi idealinde doğrudan doğruya o zamanki İngiliz anayasasına değil de bu anayasanın teorisini geliştiren Locke'un Hükümet Üzerine İki İnceleme adlı yapıtına dayanmış gibidir. Ancak Montesquieu'nun bu düşünceleri içten bir heyecanla dile getirmesinin o zamanki Fransa üzerinde Fransa'nın o zamanki arta kalmış siyasi yapısı üzerinde çok büyük etkisi olmuştur. Montesquieu yapıtıyla bir yol göstermiştir. Siyasi bir bilincin uyanmasına yol açmıştır. Onun Fransız devrimini hazırlayanlar arasında ve başında yer almasını böyle anlamalıdır. Montesquieu'nun böyle bir siyasi bilinci hazırlaması yanında Fransız devrimini duygu yönünden besleyip coşturan da Rousseau olmuştur. Onun devrimin asıl filozofu, Fransız devriminde Rousseau'nun düşüncelerinin bir gerçekleşmesi sayanlar da vardır. Onun kültür felsefesi bakımından önemli hem buradan hem de modern dünyanın kültür problemini felsefi olarak formüleyip temellendirmiş olmasındandır. Yeni çağın kültür sorununu ilk olarak ortaya koyan odur. Yeni çağın Avrupa kültürü ilkin Rousseau'da kendi üzerinde düşünerek ne olduğuna, neyi başarıp neyi başaramadığına bakmıştır. Başka bir deyişle Rönesans'tan beri hızla gelişen 18. yüzyıl ayaklanmasının kendisiyle çok övündüğü yeni çağ kültürünün hesabını ilk defa yapan, bu kültürün bilançosunu ilk defa çıkaran Rousseau'dur. Bu bilanço da olumlu değildir. İnsanlık kültürünün göz kamaştıran bir ilerleme içinde bulunduğuna inanan bir devrin ortasında Rousseau, bu kültürün bir hiç olduğunu, zararlı da olduğunu göstermeye varmıştır. Rousseau'nun öğretisi, akla büyük inan ve güveni olan aydınlanmada çok önemli bir değişmenin belirtisidir. Bununla birlikte o büsbütün aydınlanmanın dışında değildir. Bir yandan içindedir, öbür yandan da aydınlanmayı sona erdirecek anlayışların başlıca kaynaklarından biridir. Düşüncesiyle yaşayışı arasında çok sıkı bir bağlılık bulunan düşünürlerin en tipiklerinden biri olan Jean-Jacques Rousseau, 1712 yılında Cenevre'de bir saatçinin oğlu olarak dünyaya geldi. Yalnız çocukluğu ile gençliği değil, bütün hayatı huzursuzluk, bir çeşit serserilik içinde geçti. Bir yerde bir işte tutunamadı, düzenli bir öğrenim görmedi. Daha çok kendi kendini yetiştirmeye, o da plansız olarak çalıştı. Önce bir avukatın yanına katip, sonra da bir hakkakın yanına çırak olarak girdi. Ama bu işlerde uzun uzun durmaz, 15 yaşındayken Cenevre'yi bırakıp yollara düşer. 2-3 gün başıboş dolaştıktan sonra bir Katolik papazı onu, kendini uzun yıllar koruyacak olan bir kadının yanına yerleştirir. Günün birinde buradan da ayrılıp Paris'e gider. Paris'te onu ansiklopedistler çevresinde görürüz. Hayatını nota kopya etmekle kazanır. Bu sırada bir de opera yazar. Bir ara Dijon Akademisi'nin açtığı bir yarışmanın sorusuna verdiği yanıt ile birdenbire ünlü bir kişi olur. Geçimsizliği yüzünden Paris'te tutunamaz, memleketi İsviçre'ye gider. Burada da çok duramaz, yine Fransa'ya döner. Bu arada yayınladığı Emil adlı yapıtı Paris'te yakılıp kendisi kovuşturmaya uğrar. Hapsedilmekten kurtulmak için İsviçre'ye sığınır ama burada da İsviçre hükümeti kendisini pek rahat bırakmaz. David Hume onu alıp İngiltere'ye götürür. Kimseye bağlanıp güvenmeyen mizacı yüzünden az zamanda Hume ile de bozuşup yine Fransa'ya döner. Burada birkaç zaman gizli gizli şurada burada dolaştıktan sonra bu huzursuz hayat 1778 yılında sona erer. Le Confession adlı eserinde Rousseau, birliği ve dengesi olmayan hayatını görülmemiş bir açıklıkla en gizli ayrıntılarına kadar anlatmıştır. Yapıtları: Bilimler ve sanatlar üzerine konuşma. İnsanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı ve temelleri üzerine konuşma. Bu ilk iki eseri Dijon Akademisi'nin açtığı yarışmalara yanıtlardan meydana gelmiştir. Toplum Sözleşmesi, Julia'da Yeni Helios, Emilia'da Eğitim üzerine. Birinci diskurunda bilimler ve sanatlar üzerine konuşmada Rousseau gününün kültürünü ağır bir eleştirmeden geçirir. Dijon Akademisi'nin sorduğu soru şu idi. Bilimler ile sanatların yeniden doğması ahlakın düzelmesine yaramış mıdır? Burada yeniden doğma sözüyle Rönesans'tan bu yana olan gelişme anlaşılmaktadır. Rousseau bu soruya hayır diye yanıt verir. Çünkü ona göre erdem sade ve doğal ruhlarda bulunur. Mutluluğa sade ve masum insan ulaşabilir. İlerleyen aydınlanma bütün bunları yok etmiştir. Bu akımda erdemin yerine zeka geçmiştir. Bilgiçlik erdemden üstün bir değer olmuştur. Ama bütün bilginleri ve sanatçıları bir araya toplarsak hepsi birden iyi bir yurttaşın, içten bir dostun yerini dolduramazlar. Şimdi güvensizlik, kuşku, korku, soğukluk, nefret ve hinayet ortalığı kaplamıştır. Tarihe baktığımızda mutlu ve güçlü olmayı ancak bilimler ile sanatların ağır basıp üstünlük kazanmadıkları yerlerde buluruz. Eski Atina'nın parlak bilimi ve sanatı onu korkunç bir ahlaksızlığa sürüklemiştir. Buna karşılık bilginler ile sanatçılara yüz vermeyen Sparta ahlakça bir dinç kalmıştır. Eski bir Mısır efsanesine göre bilimleri bulan bir şeytandır. Gerçekten de bilimler ile sanatlar hiçbir yararı olmayan bir amaca yönelmişlerdir. Üstelik tehlikeli olan sonuçlar da yaratmaktadırlar. Bunların kökü işsizlik, güçsüzlük, sonuçları da zaman ve kuvvet kaybıdır. Yeni çağın hayran olunan buluşları koskoca bilgisi olmasaydı daha mı kötü durumda, daha mı az mutlu olurduk? Bugün ortalığı lüks kaplamış, karakterler bozulmuş, ahlak dizginsiz olmuşsa bütün bunlar bilimle sanatlar yüzünden olmuştur. Toplumun bugünkü hasta durumunun kökü yeteneğin erdemden üstün tutulmasından doğan eşitsizliklerdir. Eşitsizlik sorununu Rousseau ikinci diskurunda insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı ve temelleri üzerine konuşmada daha geniş olarak ele alır. Burada doğal hukuk anlayışı ile tarihin bir gelişme tablosunu çizer. Doğal durumu ile başlayıp sonra toplumun kurulmasına geçen bu tabloya göre ilk insan yiyeceğini kendisine rahat rahat sağlayan bol yemişli ormanlarda dolaşarak yaşıyordu. Onun dili, evi ve işi yoktur. Savaşı, dostluğu bilmiyordu. Öteki insanlarla beraber değildi, tek başına yaşıyordu ve bu doğa durumunda mutluydu. Oysa Hobbes'a göre bu durumda herkes herkesle savaşıyordu. Yalnız başlarına yaşayan cinsler ancak birleşme zamanlarında o da geçici olarak bir arada bulunuyorlardı. Bu mutlu ve esen yaşayışta tam bir eşitlik vardı. Kimse kimseden kuşkulanmıyordu, her şey bol bol vardı. Herkes kendisi için yaşıyor, kendi kendisiyle yetiniyordu. Ama bu insanlardan biri bir başkasının yardımına gereksinme duyduğu gün bu eşitlik de sona ermiş oldu. Doğa durumu, tarımın başlaması ve buna bağlı olan mülkiyet kavramının ortaya konmasıyla kapanmıştır. İlk olarak bir toprak parçasının etrafına bir çit çevirip burası benimdir diye ve buna inanacak budalalar bulan kimse, yurttaşlar toplumunun gerçek kurucusu olmuştur. Bundan sonra insanların ele aldıkları tarım, madencilik, ilk bilimler ve sanatlar tam bir değişikliğe yol açmışlardır. Toprağın işlenmesi, bölünmesine sebep olmuştur. Böyle hak ve haksızlık kavramları ortaya çıkmıştır. Bununla da insanın başlangıçtaki zararsız olan kendi kendini sevmesi bir egoizm biçimini almış, bu da eşitsizliği büsbütün artırmış, zengin ile fakir, efendi ile köle ayrılığı doğmuştur. Doğal eşitliğin ortadan kalkmasının sonuçları tembellik, lüks ve genel düzenin bozulması olmuştur. Bu da insanları bir sözleşme ile birleşmeye götürmüştür. Bu sözleşme ile de mülkiyet ve eşitsizlik sonsuz olarak pekiştirilmiş, özgürlük de bundan böylesi için ortadan kaldırılmış oluyordu. Bir devletin kurulması öteki devletlerin de kurulmasına yol açmış, böylece devletler arasında bir savaş başlamıştır. Bütün bunlar da Rusya'ya göre doğal yasalarına aykırıdır. Çünkü eşitsizlik doğal hukuka uygun değildir. Bir avuç insan bolluk içinde yüzerken büyük yığının yoksulluk sıkıntısı içinde eriyip gitmesi de doğanın yasasına karşıdır. Yalnız bunları söylemekle Rousseau başlangıçtaki doğa durumuna dönelim demek istemiyor. O öylesin hayal peşinde koşmaz. Kültür bütün kötü sonuçlarıyla bir olgudur. Bir toplum içinde doğup büyüyen insan artık bir doğa insanı, bir yaban gibi yaşayamaz. Doğa durumu bir daha geri dönmemek üzere ortadan çekilmiştir. Üstelik doğa durumundan çıktıktan sonraki gelişme de insanın özüne bir şeyler katıp onu zenginleştirebilir. Ancak Rousseau'ya göre bu zenginleşme kültürün şimdiye değin yürüdüğü yolda edinilemez. Bunu elde etmek için her şeyden önce yapılacak şey şimdiye kadarki gelişmenin zararlı sonuçlarını elden geldiğince ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Bu da kültür hayatına onu yeniden doğa durumuna yaklaştıran bir doğrultu vermekle olabilir. Modern kültürün insanı artık bir yaban gibi başıboş büyüyemez. Onun eğitilmesi gerekir. Yalnız bu insanı bozan değil de doğal olarak geliştiren bir yetiştirme olmalıdır. Modern toplum da artık sadece doğal bireylerin bir arada bulunmasından meydana gelmiş olan bir topluluk değildir. Onun yasalı bir biçimi olacaktır. Yalnız bu eşitsizliği kendisine ilke yapmış olan değil, herkesin eşitliğine dayanan, herkese doğal haklarının korunmasını garanti eden bir biçim olmalıdır. İnsanın doğal özüne uygun, bu özü bozmayıp geliştiren sağlıklı yeni bir kültür için düşüncelerini Rousseau, Nouvelle-Élevage, Emil ve Sosyal Toplum Anlaşması adlı yapıtlarında bulduğumuz eğitim ve devlet öğretilerinde anlatmıştır. İlkebutları olan diskur, olumsuz nitelikteydiler. Rousseau'nun günündeki kültürün kökten bir eleştirmesiydiler. Yeni bir kültür idealinin tablosunu çizen son yapıtları ise olumlu niteliktedirler. Rousseau'nun eğitim idealini geliştirdiği Emil'de biraz da Locke'un etkisiyle ana ölçü doğal bireyliliğin geliştirilmesidir. Şimdiye kadarki eğitim insanın bireyliğini, kişiliğini hem vücudu hem de ruhu bakımından engellemiştir. Yapmacık bir sistemle doğal hareket gereksinmelerini baskı altında bulundurmakla vücudu yozlaştırmış, otoriteye dayanan bir öğrenme ve tek yanlı teorik bir yetiştirme ile ruhu bozmuştur. Birinci bakımdan Rousseau tam bir naturalizm ileri sürer. Çocuğun doğa içinde gereksinmelerini tam bir özgürlük ile gidererek büyümesini ister. Bu arada beden eğitimi ön planda yer alacaktır. Ruh eğitimi üzerine Rousseau'nun düşündükleri eğitim biçiminde bir çığır açmıştır. Ona göre ruh eğitiminin ağırlık merkezi ruhun etkinliklerinin doğal temeli olan duygu olacaktır. Kültürün bir çıkmaza girişini, kısırlığını Rousseau yalnız eğitimde değil her alanda duygulara doğal haklarının tanınmasında, doğanın bu içten gelen sesinin artık dinlenmeyip onu zihne bağımlı kılmada bulur. Bu düşüncesiyle o her şeyi akla bağlamak, soyut ilkelerle düzenlemek isteyen aydınlanmanın rasyonalist tutumuna karşı çıkmaktadır. Onun istediği gününün soğuk, yavan entelektüalizminden kurtulmaktır. Onun da çaresi kuru akılcılık yerine canlı duyguyu koymada, duygunun hakkını ve değerini belirtmede bulur. Nitekim onun din anlayışı da duyguya dayanır. Onun için Rousseau ne materyalistlerin ateizmiyle ne de deistlerin akıl diniyle anlaşır. Bununla şiddetle savaşır. Ona göre din kafa işi değil gönül işidir. Onun duygu dini kendisini Hristiyanlıkla da her türlü pozitif dogma ile de uzlaştırmaz. Tarihi dinlerin dogmaları bilgiççe formülleriyle doğal din duygusunu bozmuşlardır. Rousseau'nun toplum sözleşmesinde geliştirdiği devlet öğretisi de bu temele dayanır. Buradaki devlet idealinin de dayanağı insanın doğasında yerleşik olan özgürlük ve hak eşitliği duygusudur. Toplum sözleşmesi insanlar arasındaki eşitsizliğin nedenlerini arayan ikinci diskuru tamamlayan bir yapıttır. Burada Rousseau insanlar arasındaki mal mülk ve benzeri eşitsizliğini kültürün artık değiştirilemez bir olgusu diye kabul eder ve bu durumu düzeltmenin tek yolunu bütün zümre ayrılıklarını ortadan kaldıracak olan mutlak bir hak eşitliğini sağlamada bulur. Devletin ödevi kültür alanında doğanın istediklerini yerine getirmek, doğanın yasalarını gerçekleştirmektir. Cumhuriyetçi demokratik devlet biçimini ideal bilen Rousseau, Locke ile Montesquieu'nun meşruti hükümdarlığı en iyi devlet biçimi saymalarına şiddetle çatar. Ona göre bu sistemde sosyal sınıflar hak bakımından eşit değildirler. Burada ayrıca hükümdarlara doğal ölçünün üstünde haklar tanınmaktadır. Erklerin ayrılması savunumu da reddeden Rousseau için ancak ve ancak halkın istenci egemendir ve onun mutlak olan egemenliği hiçbir şekilde bölünüp paylaşılamaz. Devletin bütün varlık ve mekanizmasını işletip düzenleyecek olan genel istençtir, halkın istencidir. İnsan özgür olarak doğar ama kendini bir takım zincirler içinde bağlanmış bulur. Bu uygunsuzluğu gidermenin yolu insanın kendisinin isteyip onadığı, yapı ve tutumuna kendi özgür istenciyle bağlandığı bir devlet biçimini gerçekleştirmektir. Birey devletin yalnız bir objesi değil, biçimlenmesinde payı olan bir sücesi de olmalıdır. Bu da devletin buna göre bir yapısı olması yanında yurttaşı da genel istenci varlığının temeli diye duyacak gibi yetiştirmekle olur. Genel istenç, volonté générale, tek kişilerin istençlerinin bir toplamı, volonté de tout olarak değil, bütünün iyiliğini göz önünde bulunduran bir duygu, bir siyasi bilinç olarak anlaşılmalıdır. Rousseau'nun etkisi çok büyük olmuştur. Onun felsefesiyle bir yandan entelektüalist aydınlanma sona ermiş, öbür yandan 19. yüzyılın birçok görüşleri eserlerini bu felsefeden almışlardır. Rousseau'nun Kant, Fichte, Hegel, hele romantizm üzerine derin etkileri vardır. Aklın gelişmesini kültürün ideali sayan bir tarih ve kültür anlayışına 18. yüzyıl aydınlanmasının bu ideale en çok yaklaşmış bir dönem olarak görünmesi pek doğaldır. Nitekim Rousseau'ya kadarki aydınlanmacı tarih ve kültür felsefesi bu inançtadır. Bu felsefe 18. yüzyıl aydınlanmasını insanlık kültüründe göz kamaştıran bir başarı diye görür, içinde yaşanılan durumdan gurur duyulur. Hele gelecekte insanlığın tam bir umutluluğa erişeceğine sarsılmaz bir güvenle inanır. Yıkıcı eleştirileriyle böyle bir güveni sarsan Rousseau'ya bir antitez olmak üzere Voltaire'in bu konuda düşündüklerine kısaca dokunalım. Voltaire'e göre akıl insan doğasının özüdür. Tarih de aklın kendisini açma ve geliştirmesinin sürecidir. Yalnız akıl baştan beri gelişmesinde bir takım engellerle karşılaşmıştır. İşte tarih aklın bu engellerle savaşmasının, bunları yenme ve aşmasının, bunlara rağmen ilerleyip arınmasının öyküsüdür. Bu ölçü ile tarihe yaklaşan Voltaire içinde bulunduğu çağı hele 14. Louis dönemini akılla aydınlanmanın klasik çağı sayar. Bu dönem ona göre göklere çıkar antik çağdan da çok üstündür. Aydınlanmada kültür dünyasına akıl ölçüsüyle yönelme, doğa biliminin yöntemine bağlanmaktan ileri gelmektedir. Rönesans'tan beri doğa dünyasını kavramada başarı gösteren matematik doğa biliminin yöntemi, şimdi kültür dünyasını açıklamada da kullanılmak istenmiştir. Bu anlayışa ilk defa karşı koyan 18. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Giovanni Battista Vico'dur, 1688-1744. Bu İtalyan düşünürü bu görüşünde uzun zamanlar tek başına kalmış, hiç dikkati çekmemiş,